Ayrım 14. Sayfa 147. Ama 620. gece olunca demiş ki, genç kadın saraydan çıkıp doğramacı bulmaya gitmiş ve ona, bu akşam evime üst üste 4 bölmesi olan büyük bir dolap yollayacaksın. Her bölmenin bir kilitle sıkıca kapatılacak ayrı birer kapağı olacak demiş. Doğramacı, vallahi hanımım, istediğin şeyi bu akşama kadar yetiştiremem diye yanıt vermiş. Genç kadın, istediğin ücreti sana öderim demiş. Doğramacı, bu durumda hazır olur. Ancak ücret olarak senden ne altın ne de para isterim efendim. Sadece bildiğin şeyi isterim. Haydi aşağıdaki odaya in de seninle konuşalım demiş. Doğramacının bu sözlerini duyan genç kadın, ey kutsanası doğramacı, sen ne kadar düşüncesiz bir adamsın. Vallahi senin girişmek istediğin türden bir konuşma için dükkanın sefil alt katı hiç uygun düşer mi? İyisi mi sen bu akşam dolabı gönderdikten sonra evime gel, beni sabaha kadar seninle görüşmek üzere hazırlanmış göreceksin diye yanıt vermiş. Doğramacı da tüm dost yüreğim ve gerekli saygıyla diyerek yanıt vermiş. Genç kadın, evet ama sanırım sen 4 bölmeli değil 5 bölmeli bir dolap yapsan daha doğru olur. Çünkü bana içine koyacağım şeyler için 5 bölmeli bir dolap gerek demiş. Ve ona adresini verdikten sonra kendisini terk edip evine dönmüş. Orada bir sandıktan 5 ayrı biçimde ve renkte urba çıkarmış. Onları özenle sıralamış. Yiyecek içecek de hazırlamış. Çiçekleri düzenlemiş ve buhurdanlıkta kokular yakmış. Ve böylece çağrılılarını beklemeye koyulmuş. Akşama doğru doğramacının hamalı dolabı getirmiş. Genç kadın da onu misafir odasına koydurmuş. Sonra da hamalı sağmış. Ve ancak bölmelerinin kilitlerini denemek için zaman bulduktan sonra kapı çalınmış. Ve bunu izleyerek çağrılıların ilki olarak kentin valisi içeri girmiş. Genç kadın onun onuruna ayağa kalkmış ve önünde eğilerek saygı gösterip oturtmuş. Ve kendisine serinletici şerbetler sunmuş. Yanı başında bir karışlık mesafeden gözlerine uzun uzadıya dalıp ateşli bakışlar fırlatmış. Öylesine ki vali oturduğu yerden kalkmış ve güçlü davranışlar ve titremeler içinde o anda genç kadına egemen olmak istemiş. Ama kadın kendini ondan kurtararak kendisine, efendim ne kadar incelikten yoksunsun. İlkin davranışlarında özgür olmak için soyunmakla işe başla demiş. Vali de ona, bunda bir aykırılık yok demiş. Ve giysilerini çıkarmış. Ve hovardalık şölenlerinde adet olduğu gibi kadın ona koyu giysiler yerine biçimi olağan dışı sarı renkli bir urba ve aynı renkten bir takke giydirmiş. Vali de sarı urbayla sarı takkenin gülünçlüğü içinde ona yaklaşmaya çalışırken aynı anda şiddetle kapı çalınmış. Düş kırıklığına uğrayan vali, sen bir komşunu ya da bir bakkal çırağını mı bekliyordun diye sormuş. O da dehşete düşerek, yok vallahi ama kocamın tam da bu gece yolculuktan döneceğini unutmuşum. Şu anda kapıyı vuran o olacak diyerek yanıt vermiş. Valide, öyleyse ben ne olacağım ve ne yapmam gerek diye sormuş. Genç kadın, senin için tek kurtuluş yolu var, şu dolaba girmek demiş. Ve dolabın ilk bölümünü açmış ve valiye içine gir demiş. O da nasıl içine sığarım deyince çömelerek yanıtını vermiş. Vali ikiye katlanarak dolaba girip çömelmiş. Genç kadın bölmenin kapısını anahtarla kilitlemiş ve kapıyı çalanı karşılamaya gitmiş. Gelen kadıymış. Genç kadın onu tıpkı valiyi karşıladığı gibi karşılamış ve zamanı gelince olağan dışı biçimde kırmızı bir urba ile aynı renkten bir takke giydirerek gülünç hale sokmuş. Kadı genç kadının üstüne çökmek isterken kadın ona, yo vallahi kardeşimin kurtulması için bir mektup yazmadan olmaz demiş. Kadı da söz konusu mektubu yazmış ve tam kapının yeniden çalındığının duyulduğu sırada kendisine vermiş. Genç kadın korkmuş bir tavırla, bu benim yolculuktan dönen kocamdır diye haykırmış ve kadıyı dolabın ikinci bölmesine tırmandırmış ve evin kapısını çalana açmak için gitmiş. Gelen vezirin ta kendisiymiş. Onun başına da ilk ikisinin başına gelenler gelmiş ve yeşil bir urba ve yeşil bir takke ile gülünç şekilde donandıktan sonra ülkenin hükümdarı sırası gelip eve ulaştığı sırada dolabın üçüncü gözüne itilmiş. Şah da aynı tarzda bir mavi urba ve bir mavi takke ile gülünç bir kılığa sokularak tam uğrunda buraya geldiği şeyi yapmak isterken kapı çalınmış ve kadının duyduğu sahte dehşet karşısında dolabın dördüncü bölümüne tırmanmak zorunda kalmış ve çok semiz olduğu için oraya zahmetli bir durumda çömelmiş. Bunun üzerine doğramacı yutucu gözlerle içeri girmiş ve dolabın bedeli olarak hemen genç kadının üstüne çökmek istemiş. Ama kadın ona, "Ey doğramacı, neden dolabın beşinci bölümünü bu kadar küçük yaptın? Buraya küçük bir sandığın içindekiler bile zor sığar." demiş. O da, "Vallahi bu bölüme ben sığdığım gibi benden iri dört kişi daha sığabilir." demiş. Kadın, "Denemek için oraya gir de bir bakalım." demiş. Doğramacı da üst üste konan arkalıksız iskemlelere tırmanarak beşinci bölmenin içine girmiş. Kadın da hemen anahtarı çevirip onu oraya kapatmış. Genç kadın hemen kadının kendisine verdiği mektubu alarak hapishane gardiyanlarını bulmaya gitmiş. Onlar da altında kadının mührü bulunan mektubu görünce delikanlıyı salıvermişler. Bunun üzerine ikisi birden büyük bir aceleyle eve gelmişler ve birlikte olmalarını sevinç içinde kutlamışlar. Birçok gürültüler kopararak ve soluk soluğa kalarak sıkıya ve uzun uzadıya çiftleşmişler. Ve dolabın içinde kapalı kalan beş kişi bunları işitmiş. Ama kıpırdamaya cesaret ve güç bulamamışlar. Genç kadınla delikanlı oynaşmalarını bitirince değerli eşya olarak evde buldukları her şeyi toplayıp ve bunları sandıklara koyup üzerlerini kapamışlar. Geri kalanı satmışlar ve kenti başka bir kente ve başka bir ülkeye göçmek üzere terk etmişler. İşte onların durumu böyleymiş. Geriye kalan beş kişiye gelince onların durumu da şöyle. Orada iki gün kaldıktan sonra beşini de işemek ihtiyacı sıkıştırmış. İlk işeyen de doğramacı olmuş. Böylece çiş yaparken sidik şahın başına akmış. Şah da aynı anda vezirin başı üzerine işemiş. O da kadının başı üzerine, kadı da valinin başı üzerine. Bunun üzerine doğramacı ve şah dışında hepsi birden seslerini yükselterek hep bir ağızdan "Bu ne pislik!" diye haykırmış. Kadı vezirin, o da kadının sesini tanımış ve birbirlerine "Biz burada tuzağa düşmüşüz. Şükür ki şah kendini kurtardı." demişler. O anda onurunu kurtarmak için susmuş olan şah onlara "Sussanıza siz, ben de buradayım işte ve başıma işeyenin de kim olduğunu bilmiyorum." diye haykırmış. O zaman doğramacı, "Tanrı şahın onurunu yüceltsin. Sanırım ki o işi ben yaptım. Çünkü ben beşinci bölmedeyim." diye haykırmış. Sonra da, "Vallahi bütün bunların nedeni benim. Çünkü dolabı ben yaptım." diye eklemiş. Tam o sırada genç kadının kocası yolculuktan dönmüş ve genç kadının ayrılışını görmemiş olan komşuları onun eve gelip boşu boşuna kapıyı çalıp durduğunu görmüşler. Adam onlara niçin içeriden hiç kimsenin cevap vermediğini sorunca bu konuda ne söyleyeceklerini bilememişler. Bunun üzerine hep birlikte omuz omuza vererek kapıyı çökertip içeriye girmişler. Ama evi bomboş bulmuşlar. Ve mobilya olarak sadece söz konusu dolabı görmüşler ve dolabın içinden erkek sesleri işitmişler ve dolabı ecinlilerin sardığından kuşku duymuşlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 622. gece olunca demiş ki ve dolabın içinden erkek sesleri işitmişler ve dolabı ecinlilerin sardığından kuşku duymuşlar. Ve yüksek sesle dolabı ateşe vermeyi ve içindekilerle birlikte yakmayı önermeye başlamışlar. Ve tam tasarılarını yerine getirecekleri sırada dolabın dibinden kadının sesinin "Durun iyi yürekli insanlar, biz ne ecinli ne de hırsızız, falan falan kişileriz" diye haykırdığını duymuşlar. Ve kadı birkaç sözcükle hepsinin ne yolda aldatılarak kurban edildiklerini anlatmış. O zaman komşular başlarında kadının kocası olduğu halde kilitleri kırıp üzerlerinde genç kadının giydirdiği gülünç elbiselerle kapatılmış bulunan beş kişiyi kurtarmışlar. ve bu durumu görünce başlarına gelenlere alabildiğine gülmekten kendilerini alıkoyamamışlar. Şah da karısı kaçan kocayı avutmak için ona "Seni ikinci vezirim yapıyorum." demiş. Ve bu öykü de işte böylece bitmiş. Ama Tanrı en iyi bilendir. Ve Şehrazat sözünü böylece tamamlayarak Şah Şehriyar'a "Ama ey Şah, bütün bu anlattığımın uyanık uykucu öyküsü ile kıyaslanabilir olacağını sanma." demiş. Ve Şah Şehriyar kendisinin bilmediği bu öykünün adını duyunca kaşlarını çattığından Şehrazat daha fazla beklemeksizin demiş ki: "Uyanık uykucu öyküsü. Ey bahtı güzel Şah, işittim ki vaktiyle Harun Reşit zamanında Bağdat'ta adı Ebul Hasan olan garip ve oldukça olağan dışı bir yaşam süren bekar genç bir adam varmış. Gerçekten komşuları onu ne Bağdat'taki evine çağırdığı kişilerle birbiri ardından iki gün düşüp kalktığını, ne de Bağdat halkından birini evine çağırdığını görmüşler. Çünkü evine gelenlerin hepsi yabancı kişilermiş. Böylece mahallesinde oturanlar onun ne yaptığına akıl erdiremediklerinden kendisini Sefih Ebul Hasan diye adlandırmışlar. Ebul Hasan her akşam Bağdat Köprüsü'nün başını tutarak geçecek bir yabancıyı kollamak adetindeymiş. Ve böyle birini görür görmez ister zengin olsun ister fakir, ister yaşlı olsun ister genç, ona doğru ilerler, selam ve hoş gelme dileklerini izleyerek Bağdat'taki ilk gecesini evinde geçirmeye davet edermiş. Ve onu evine götürür, elinden geldiğince hoş tutarak barındırırmış. Kendisi çok neşeli ve hoşa gider bir kişi olduğundan onunla bütün gece arkadaşlık eder ve cömertliği hakkında en iyi fikir verdirecek her şeyi sunarmış. Ama ertesi gün ona, "Ey konuğum, bil ki bu kentte Allah'tan başka kimsenin tanımadığı seni evime çağırmışsam, bu tarzda davranmaya beni iten nedenler olduğu içindir. Ama Adem oğulları içinde en hoşu ve en tatlısı da olsa, aynı yabancıyla üst üste iki gün düşüp kalkmamaya yemin etmişimdir. Bundan dolayı şimdi senden ayrılmak zorundayım. Hatta eğer Bağdat caddelerinde bana yeniden rastlarsan, senden başımı çevirmeye zorlamam için beni tanımaz gibi görünmeni rica ediyorum," diyormuş. Ve böyle konuştuktan sonra Ebul Hasan konuğunu kentin herhangi bir hanına götürüyor ve ihtiyacı olan tüm bilgileri veriyor ve sonra ondan izin alarak bir daha da onu görmüyormuş. Ve eğer tesadüfen daha sonra evine kabul ettiği yabancılardan biriyle çarşıda karşılaşırsa, onu ya tanımamazlıktan geliyor ya da ona yaklaşmak ve onunla selamlaşmak zorunda kalmamak için başını başka yana çeviriyormuş. Ve evine hiçbir gece boş kalmayacak şekilde her akşam bir yabancı çağırarak bu yoldaki davranışını sürdürüyormuş. Bir akşam güneşin batacağı sırada adeti gereğince Bağdat Köprüsü'nün başında oturmuş. Bir yabancının gelmesini beklerken kendisine doğru Musul tacirleri tarzında giyinmiş zengin bir tacirin uzun boylu ve görkemli bir tavırla ardında bir köle bulunduğu halde ilerlemekte olduğunu görmüş. Aslında bu tacir kılığını değiştirerek Bağdat'ta olup bitenleri gözleriyle görüp anlamak adetinde olan Harun Reşit'ten başkası değilmiş. Ebul Hasan onu görerek kim olduğunu bilmekten uzak oturmakta olduğu yerden kalkmış ve kendisine doğru ilerlemiş. En nazik şekilde onu selamlayıp hoş gelmeler diledikten sonra, "Efendim, aramıza gelişin kutlu olsun. Bu gece hana gidecek yerde konukseverliğimi kabul etmek lütfunda bulun. Yarın sabah keyfince kendin için bir barınak bulacak zaman olacaktır," demiş. Ve önerisini ona kabul ettirmek için kendisine birkaç sözcükle çoktandır köprüden geçtiğini gördüğü ilk yabancıyı konağında sadece bir gece ağırlamak adetinde olduğunu söylemiş. Sonra da, "Allah kerimdir efendim. Evimde büyük bir konukseverlik, sıcak ekmek ve damıtılmış şarap bulacaksın," demiş. Halife, Ebul Hasan'ın bu sözlerini duyunca geçireceği serüveni öylesine garip bulmuş ki, onu tanımak hevesini doyurmak için bir an bile kararsızlık göstermemiş. Ve sadece şekil bakımından ve kötü yetiştirilmiş biri izlemini vermemek için bir an düşündükten sonra, "Başım üstüne, gözüm üstüne, Allah hayırlarını üstünden eksik etmesin efendim. İşte sizi izlemeye hazırım diyerek öneriyi kabul etmiş. Ebul Hasan da konuğuna yol göstermiş ve onu çok hoş bir şekilde tüm yol boyunca konuşarak evine götürmüş. O akşam Hasan'ın annesi harika yemekler hazırlamış imiş. Onlara ilkin tereyağında pişirilmiş, içine kıyma ve çam fıstığı konulmuş poğaçalar, sonra yöresi 4 iri pirinçle donatılmış besili bir horoz, sonra içine kuru üzüm, fıstık doldurulmuş bir kaz ve en sonra bir güvercin yahnisi getirmiş. Ve bütün bunlar gerçekten tattan yana nefis, görünüm bakımından hoşmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 624. gece olunca demiş ki: "Ve bütün bunlar gerçekten tattan yana nefis, görünüm bakımından hoşmuş." İkisi birden tepsilerin önüne oturarak büyük bir iştahla yemişler. Ve Ebu Hasan konuğuna sunmak için en lezzetli parçaları seçmiş. Sonra yemeği bitirdikleri zaman köle onlara ibrik ve leğen getirmiş. Hasan'ın annesi üzerinde üzüm, hurma, armut dolu meyve tepsileri ile reçel kavanozları, badem ezmesi ve her türlü lezzetli tatlının bulunduğu tepsileri yerlerine koymak için yemek tepsilerini kaldırırken ellerini yıkamışlar. Ve daha sonra içki içmek üzere doyum sağlayıncaya kadar yemişler. Bunun üzerine Ebul Hasan şenlik bardağını doldurarak yukarıya kaldırmış ve konuğuna doğru dönerek ona: "Ey konuğum, bilirsin ki horoz kesik ötüşlerle gelip birlikte içmeleri için tavukları çağırmadıkça asla su içmez. Ben de kendi başıma içmek için bu bardağı dudaklarıma götürsem içki gırtlağımda kalır ve kuşkusuz ölürüm. Bundan dolayı senden bu gece için ayıklığı kederli tabiatlı kişilere bırakmanı ve neşeyi bardağın dibinde aramanı rica ediyorum. Çünkü ben gerçekte ey konuğum, senin kadar onurlu bir konuğu evimde ağırladığımdan dolayı mutluluğun en uç sınırına ulaşmış durumdayım." demiş. Halife de onu kırmayı hiç istemediğinden bardağı reddetmemiş ve onunla birlikte içmeye koyulmuş. Ve şarap ruhlarını yenilemeye başlayınca halife Ebul Hasan'a: "Efendim, şimdi aramızda ekmek ve tuz hakkı doğduğuna göre, tanımadığın yabancılara karşı seni böyle davranmaya yönelten nedeni bana söylemek ve şaşırtıcı olacağı anlaşılan öykünü işitmem için bana anlatmak ister misin?" demiş. Ebul Hasan: "Bil ki ey konuğum, benim öyküm şaşırtıcı değil, sadece eğiticidir. Bana Ebul Hasan derler. Ben ölürken kentimiz Bağdat'ta rahatça yaşanacak bir servet bırakan bir tacirin oğluyum. Babamın sağlığında çok sıkı bir terbiye görmüş olduğumdan elimde bulunan tüm olanakları kısa bir zamanda gençliğim adına yitirdiğim vakti çabucak yeniden kazanmak için harcadım. Ama doğam bakımından düşünceyle donanmış bulunduğumdan miras yoluyla bana kalan serveti bir kısmını para, diğer kısmını da mal olarak ikiye ayırdım. Ve paradan oluşan ilk bölümü harcamaya koyuldum. Ve keyfimce bir emirin eli açıklığı ve cömertliğiyle yaşıtım olan arkadaşlarla şölen kurup eğlenmeye başladım. Ve yaşantımızın zevkli ve hoş geçmesi için hiçbir şey esirgemedim. Böyle yaşayarak bir yıl sonunda çekmecemin dibinde sadece bir dinar kaldığını gördüm. O zaman dostlarıma yöneldim ama hepsi gözden yok olmuşlardı. Onları aramaya başladım. Ve içinde bulunduğum üzücü durum dolayısıyla şimdi de onların bana yardım etmelerini istedim. Ama hepsi de bana yardım etmelerini engelleyen birer bahane uydurdular. Ve içlerinden hiçbiri bir gün için bile yaşamımı sağlayacak ihtiyaçlarımı bana bağışlamak istemedi. O zaman kendimi toparladım ve rahmetli babamın beni sıkı terbiye etmesinde ne denli haklı olduğunu anladım. Ve evime döndüm. Bana yapacak ne kaldığını düşünmeye koyuldum. Ve işte o sırada o günden beri sarsılmadan yerine getirdiğim bir karar aldım. Ve gerçekten Tanrı önünde bir daha asla ülkemin halkıyla düşüp kalkmayacağıma ve evimde sadece yabancıları ağırlayacağıma yemin ettim. Ama dahası deneylerim bana kısa ve sıcak olan dostluğun uzun ve kötü biten dostluktan çok daha yeğlenecek olduğunu öğrettiğinden Adem oğulları arasında en hoş ve en çekici de olsa hiç kimseyle birbirini izleyen iki gün düşüp kalkmamaya da yemin ettim. Çünkü birbirine bağlanmanın ne denli kıyıcı olduğunu ve dostluğun sevinçlerini tümüyle tatmayı nasıl engellediğini çok iyi anlamıştım. Böylece ey konuğum, eğer yarın sabah dostluğun bize en bağlayıcı şekilde göründüğü bu geceden sonra sana veda etmek zorunda kalırsam sakın şaşırma. Ve yine eğer daha sonra bana Bağdat caddelerinde rastlarsan seni tanımazlığa gelmemi de kötü karşılama demiş. Halife Ebul Hasan'ın bu sözlerini işitince ona "Vallahi senin davranışın harika bir davranış ve tüm yaşamımda bir sefihin senin gibi akıllıca davrandığını hiç görmemiştim. Ve sana olan hayranlığım son sınırlarına ulaşıyor. Mirastan sana kalan servetin ikinci bölümünün geliriyle her gece zevklerini ve konuşmalarını çeşitlendirebilecek yeni konuklar ağırlayarak kendine akıllıca bir yaşam sağlamayı bilmişsin" demiş. Sonra da "Ama efendim, yarın ayrılacağımız konusunda bana söylediğin sözler beni çok üzdü. Çünkü bu gece bana gösterdiğin ikramı ve konukseverliği şu veya bu şekilde ödemek isterdim. Öyleyse şimdiden benden bir dilekte bulun. Ben de kutsal Kabe üzerine yemin ederim ki onu hemen yerine getireceğim. Bana olanca samimiyetinle konuş ve dileğini abartmaktan da çekinme. Çünkü benim gibi bir tacire Tanrı'nın bağışladığı olanaklar oldukça hatırı sayılıdır. Ve Tanrı'nın yardımıyla gerçekleştiremeyeceğim hiçbir şey yoktur." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.